Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minel tevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilme. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir dersimizde bugün Rabbimiz izin verirse Fatır suresinin 8. ayetinden başlayacağız inşallah. Öncelikle kelam-ı ilahiyi tilavet ediyor. Sonra da manaları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen züyyine lehu su'u amelihi ferâhu hasenâ. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Değerli kardeşlerim, Fatır suresinin 8 ila 14. ayetlerini tilavet etmiş olduk elhamdülillah. Rabbimiz kelam-ı ilahisiyle hem gözümüzü, hem dilimizi, kulağımızı, hem de gönlümüzü, daha da önemlisi hayatımızı buluştursun. Her birimize kelam-ı ilahiden bol nasip lütfeylesin. Fatır suresinin 8. ayetiyle başlıyoruz. Estağfirullah. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, kötülüğü hiç istemeyen kimse gibi olur mu hiç? Ya da kendisine yaptığı kötü işler güzel gösterilen kimse hakkında ne dersin? Der gibi bir soruyla başlıyor ayet. İnsan zamanla günaha, çirkinliğe alışkanlık kesbeden bir varlık. Biz ünsiyet ederiz. İsmimizde de zaten bir üns kelimesi geçer. Yani kaynaşırız. Beraber olduklarımızla kaynaşırız. Yapıp ettiğimiz işlerle kaynaşırız. İçli dışlı oluruz. Günahlar da gerçek mümin insana çok tiksinti verir esasen. Her ne kadar nefsi emmare dediğimiz insanın özbenliği arı duru bir tezkiye eğitim sürecinden geçmez ise şayet, Allah'ın rahmetiyle buluşmazsa, o kötülüklere karşı içinde bir tabii meyil olur. Ama kul imanla buluştuktan sonra, hele hele iman onun gönlüne sirayet ettikten sonra, hücre hücre, damar damar adeta özbenliğe işledikten sonra, artık Allah'ın haram kıldığı günahlar ona çok çirkin görünür. Fakat kul zamanla masiyetler, günahlar işleye işleye sanki bir tabiat oluşur o. O da onlardan büyük zevk almaya başlar. Onu güzel görmeye başlar. Zaten Allah'ın haram kıldığını bir insan güzel görmeye başladı mı, inkar başlamış demektir. Allah muhafaza buyursun. Her ne kadar insan nefs tabiatı icabı bazı günahlara karşı meyli olsa da aklen onların çirkin ve kaçınılması gereken pislikler olduğuna dair kendini ikna etmesi lazım. Madem ki Allah bunu haram kıldı, öyleyse bu pisliktir demesi lazım. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz bu nevi günahlara pislik ifadesini kullanır adeta. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. İşte içki, kumar, falokları. Bunlar şeytan işi pisliklerdir der Yüce Rabbimiz. Öyleyse mümin kulda Allah'ın vasıflandırdığı şekilde günahları öyle çirkin görebilmelidir. Fakat bu bir seviyedir. Bu seviye hemen kolayca elde edilen bir seviye değil. İman iyice sinecek insanın içine. İman sininceye kadar da tabii olarak insan hissi olarak olmasa bile akli olarak bunları çirkin görmelidir. Allah dostlarından birine soruyorlar. Efendim diyorlar, manevi terbiye görünce insan neticede ne olur? Nasıl bir kıvama gelir? O zat da diyor ki, evladım, Allah'ın emrettikleri şeyler fıtraten de artık nefsin olarak da sana güzel görünmeye başlar. Onları sevmeye başlarsın. Günahlara gelince onlar da gözünde son derece çirkin görünür. Fıtraten onlardan uzak durmaya çalışırsın. İşte bu kıvama gelmek olgunluk alametidir der. Bu da son derece önemli bir kıvamdır. Burada kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve o da onu güzel gören kimse. Süslü gösteren kim? Bir başka ayette Yüce Rabbimiz şeytanın insana yapıp ettiklerini güzel ve süslü gösterdiğini beyan eder. Buradan hareketle müfessirlerimiz süslü gösterilmesini daha çok şeytana nispet ederler. Ancak burada doğrudan şeytan denmeyip de edilgen bir fiil olarak züyyine, süslü gösterilen diye ifade edilmesi, burada aslında insanın nefsinden de bunun kaynaklanabileceğine de işaret vardır. Bu süslü gösterilme bazen efendim içinizde yaşadığınız çevrenin tesiriyle sizde öyle bir algı oluşur. Veya insan şeytanları da diyebilirsiniz buna. Çevrede diyebilirsiniz. Öyle reklamlar, öyle efendim cezbedici tarzda günahı allayıp pullayıp size takdim ederler ki siz onu güzel görürsünüz. Bu cinlerden olan şeytanın güzel göstermesiyle sadece onun olacak bir şey değil. Elbette o da vesveseleriyle bu işi destekler. Ama insanın hem ham nefsi, terbiye görmemiş nefsi, hem cinlerden olan şeytanın vesvesesi, hem de içinde yaşadığı toplumun kendisine sunduğu algı onda bu sonucu doğurur. Ve zamanla insan ondan zevk alır hale gelir. Mevlana şöyle bir kıssa anlatır. Deri tabaklamasıyla meşhur ya da işi bu olan birisi bir gün attarlar çarşısından geçer. Geçerken bayılır. Bayılınca oradaki attarlar hemen koşarlar. Kimisi gül suyu efendim sürer burnuna, kimisi kolonya ve benzeri şeylerle ayıltmak ister. Halbuki onun ayıklığı değil, baygınlığı artar. Onu tanıyan yakınlarından birisi hemen bir dakikadır dokunmayın. Oradan avucunda bir şey getirir ve burnuna tutar bir müddet saklayarak. Sonra gözünü açar bayılan kişi. Hikaye ya bu. Efendim Mevlana'nın anlattığı bir kıssa yalnız. Sorarlar ya sen ne yaptın, biz onca güzel kokular işte ne bileyim ıtırlar, tütsüler yaptık. Baygınlığı arttı. Sen burnuna bir şey tuttun, ne tuttuysan adam ayıldı. Der ki bunun mesleği deri tabaklama. O da tabii tabaklama esnasında baya bir hoş olmayan kokular çıkar. Tabii şu an biraz daha modernize edildi bu işler. Ama eskiden böyle mesela dericiler sokağından gittiğiniz zaman eğer orada çok çalışan birisi değilseniz, burnunuz alışmamışsa burnunuzu tutarak gitmek durumunda kalırsınız. Bunun burnu diyor kötü koku almaya alışmış. Onun için siz hep gül suyu ve benzeri güzel kokular veriyorsunuz. Zaten onu bayıltan şey budur. Ben diyor şurada bir kötü koku veren bir tezek vardı. Onu burnuna tuttum. Ayıldı diyor. Evet. İnsanın burnu burada tabii bir misal. Bir takım kötü kokulara alışırsa güzel koku ona ağır gelir. Aynen bunun gibi kötü amellerin, kötü davranışların, günahların içerisinde yüzen birisine de efendim güzellikler nefret verici olabilir. Yani artık hakkı batıl, batılı hak görmeye başlar kişi. İşte tam da bu ayet ona işaret ediyor. Efemen züyyine lehu su'u amelihi fara'ahu hasene. Şimdi diyor kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve o da onu güzel gören kişi hakkında ne dersin? Yani bu güzel amellere alışmış, kötü ameli kötü gören kişi gibi olur mu? Elbette olmaz. Fe inna Allah yudillu men yasha ve yehdi men yasha. Fela tezheb nefsuke aleyhim hasarat. İnna Allah alimun bima yasnaun. Muhakkak ki Allah dilediğini sapıklıkta bırakır. İşte böyle. Dilediklerine de hidayet eder. Ellerinden tutar, hakikati gösterir. Artık sen o iman etmeyenler, kötülükleri güzel görenler üzerine sapıklıkta karar kılmış, orayı adeta kendine yuva edinmiş kimselere üzülüp durma. Böylece kendi nefsini heder etme. Allah onların ne yapıp ettiklerini, اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ, onların ne yapıp ettiklerini çok iyi biliyor. Şimdi burada Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini hidayetle buluşturur ifadesi bazen hani cebriye dediğimiz Allah zoraki birilerini dalalete, birilerini hidayete mi sevk ediyor? Hayır. İslam alimlerimiz bu Cebriye'nin bu görüşünü doğru bulmazlar. Çünkü diğer ayetlerde de Yüce Rabbimiz hidayetin kimlere nasıl ulaştığını, sapıtlığın nasıl kimlere hak olduğunu bize açıklar. Ve mesela efendim Bakara suresinin 27. ayetinde وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah ancak fasık olan, hududu aşan, Allah'ın gösterdiği çerçevenin dışına taşan kimseleri saptırır ya da sapıklıkta bırakır diye efendim buyurur. Dolayısıyla Rahman ve Rahim olan Mevlamız, hiçbir kuluna zerre kadar zulmetmeyen Mevlamız, elbette hiçbir kimseye daha başlangıçtan şu kişi sapıklıkta kalacak, kalmaya mahkumdur gibi bir ezeli bir hüküm vermiş olmaz. Ya o kişi bu anlamda o sapıklıkta bulunmayı hem kendisi böyle işte bir takım kötü amelleri zamanla güzel görür hale gelir, orada saplanır kalır, çıkamaz, hatta çıkmayı bile düşünmez zaten. Tam tersine iman edenleri beyinsizlikle, gericilikle ve benzeri yaftalarla suçlamaya başlar. Kendisini daha doğru görür. Kendisini daha doğru yolda olarak görür. Bunlar işte saf adamlar, inanıyorlar. İşte günde 5 vakit namazla kendilerini boşuna yoruyorlar gibi bakar. Neden? Çünkü o sapıklığın içerisinde kalmayı seçmiştir. Ve zamanla zaten o seçim, o tercih onda bir tabiat haline gelmiştir. Öyle olunca artık o sapıklıkta kalır çoğunlukla. Ama Yüce Rabbimiz hiçbir kulundan elbette rahmetini esirgemez. Onlara da zaman zaman elçiler gönderir, işaretler gönderir. Kimi zaman rüyasında, kimi zaman uyanıkken bir takım haberciler gelir ona. Yanlış yolda olduğuna dair. Bir sesler gelir ona. İçinden bir ses gelir, dışından gelir. Bir işaret gelir. O işaretlerle uyanırsa, kendine gelirse elbette yeniden hidayetle buluşur. Son nefesi vermedikçe kimseden bu noktada ümit kesilmez. Fakat bu ayetin bu sıralamasına baktığımız zaman sapıklıkta kalan kulların çoğunlukla o kötü amelleri artık güzel gören kıvama gelmiş. Öyle bir kötülükle içli dışlı olmuş. Hataları, günahları, içini dışını adeta kuşatmış kişiler olduğunu anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a sığınırız böylesi hallere düşmekten. Allah'a hamd ederiz bizleri imanla buluşturduğu için, hakikatlerle buluşturduğu için, peygamberlerinin izinde bir hayat sürmeye muvaffak kıldığı için. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de hitaben önce ona, sonra da tabii bütün davetçilere, bütün müminlere yönelik böylelerinin diyor efendim içine düştükleri durumlara bakarak da kendinizi bitirip tüketmeyin. Yani Efendimizle ilgili son derece şefkatli tabii sallallahu aleyhi ve sellem, merhametli. Herkesin hidayette olmasını istiyor. Çabalıyor, gayret ediyor. Cenab-ı Hak zaman zaman Efendimiz'i size hatırlatmalarda bulunuyor. Ey Habibim, neredeyse onlar iman etmeyecek diye kendini helak edeceksin. Böyle yapma diyor. Bu ayette benzer bir ayet. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ Bir takım diyor üzüntülerle gece gündüz bu niye böyle, bu niye böyle yapıyor, niye böyle yapıyor. Ah vah toh diyerek adeta kendini yiyip bitirme diyor Efendimiz'e. Yani kendine acı. Bu hakikat budur diyor. Hakikat budur. O kendi bulunduğu konumu mesela bakıyorsunuz ateizmin içerisinde o kadar kendince mutmain konuşuyor ki sanki her şey efendim en doğruyu o biliyor. Ve inancı, inanç esaslarını, peygamberlerin mesajlarını böyle sıradan bile değil. Hiç nazara itibarı alınmayacak mesajlar olarak görüyor. Habire de siz ona imanı telkin etmeye çalışıyorsunuz. Evet, elbette başlangıçta bir tebliğ edersiniz. Bak bir de objektif bir nazarla, bir de alıcı gözle bir bak bakalım ne söylüyor. Bir kelam-ı ilahiyi bir oku. Hazreti Peygamber'in hayatını bir oku. Böyle şartlanmış bir şekilde, yani içinde bulunduğun ateizme, deizme neyse, o inancına saplanmış bir şekilde onu kendine tam sapasağlam din kabul ederek yaklaşma ilahi kelama, Resul-i Zişan'a demeliyiz elbette. Onu bir defa, iki defa, üç defa telkin edelim. Fakat bu telkinden sonra, bu tebliğden sonra ah vah etmenin bir anlamı yok. Demek ki Rabbimiz sizin bilmediğiniz sırlar var demiş oluyor. Ey peygamber sen de diyor kendi canına acı, kendini telef etme, üzüntüye boğma. Gerçek bundan ibarettir. Allah onların ne yaptıklarını çok iyi biliyor. Demek ki insanın o yapıp ettikleri şeyler neticesinde bu sonuçlar oluşuyor. Ve yehdi ileyhi men enab buyurur Rabbimiz. Gönlünü Allah'a ve hakikate çevirene Allah hidayet eder buyuruyor. İşte hakikatleri beyan ediyoruz. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak kullarına rahmetiyle kitaplar gönderiyor, elçiler gönderiyor. Dolayısıyla hidayet ve dalalette kulun öyle bir seçme alanı var. O seçtiği alana göre, hele hele o alanda derinleşmesine göre yollar açılıyor. Dalaleti seçtiyse, orada derinleşiyorsa oradan yollar açılıyor. Çukurlaşmanın da nihayeti yok. Hidayeti seçtiyse orada da ilahi destek geliyor. Tevfik-i ilahi geliyor. Yükselmenin de nihayeti yok. Bu yönüyle yapıp ettiklerimiz, duruşumuz, kalbi bakışımız son derece önemli bu hususlarda. Bu ayet bu sırlara dikkat çekmiş oluyor. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ Allah odur ki rüzgarları gönderir, onlar da bulutları harekete geçirir. Derken biz o bulutları ölü bir beldeye sevk ederiz. Ölmüş olan toprakları bulutlardan inen yağmurlarla diriltiriz. Ölülerin diriltilmesi de işte böyledir. Şimdi Yüce Rabbimiz yüce kudretine gözlerimizi çeviriyor. Bu Allah, o öyle bir Allah'tır ki diyor. Bakın size bu mesajları gönderen, kendisine iman etmenizi isteyen Allah öyle bir Allah ki, rüzgarları gönderiyor, rüzgarlar bulutları harekete geçiriyor. Sonra da biz o yağmur yüklü bulutlarla o çorak arazileri, belki susuz kalmış arazileri suluyoruz. O ölü arazi bu indirdiğimiz suyla diriliyor. İşte diyor, diriliş de böyle olacak. Hani siz dirilişi uzak görüyorsunuz ya, toprak olduktan sonra tekrar ölüp gittikten sonra bizi kim diriltecek diyorsunuz ya, bu Allah'a göre kolaydır. Bakınız diyor, yani yeryüzüne bakın. Bu gözle bir bakın. İşte kışın bütün ağaçlar hemen hemen çoğu yapraklarını döküyorlar. Meyveler artık yok. Bir odun parçası halinde kalıyor birçok şey. Ama bir bahar geliyor. Arkasından bahar yağmurları iniyor. Cennet bahçesine dönüyor bütün arazi. Tekrar o kökler yeşilleniyor. O köklerden yeniden yapraklar, çiçekler zuhur ediyor. Meyveler tekrar veriyor. İşte diyor Cenab-ı Hak, diriliş de böyle, ölümden sonra diriliş de böyle olacak. Onun hakikatini bilmiyoruz. O dirilişteki o rüzgar nedir? Hani burada rüzgardan bahsediliyor. O nefha-i ilahidir. Yeniden Cenab-ı Hak belki bizim o ruhlarımızı, o canlarımızı yeniden o beden topraklarımıza doğru Cenab-ı Hak adeta rahmetin inmesi gibi indirecek, gönderecek. Ve onlar yeniden yeni bir bedenle yeniden hayat bulacaklar. Rabbimiz haber veriyor bunu. Hani bu bir hikaye değil, bir masal değil, birinin uydurduğu bir şey değil. Allah'ın indirdiği kelamın sözleri bunlar. Öyleyse biz buna iman ediyoruz. Bizi bir damla sudan bir hiçken yaratan Allah, bize şu şekli sureti veren Mevlamız, bizi elbette yeniden yaratmaya elbette kadirdir. Ve bu onun için zor değildir. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'â. Kim izzet arıyorsa, şan, şöhret, kudret arıyorsa, izzet o demek. Şan, şöhret, kudret demek. Kim izzet arıyorsa şunu bilsin ki izzetin tamamı Allah'a aittir. Felillahil izzetu cemia. Öyleyse izzet arıyorsanız kendinizi Allah'a mensubiyet olarak oraya bağlayacaksınız. Ben Allah'ın kuluyum diyeceksiniz. O kulluk size izzet bahşedecek. Evet, izzeti putlarda ararsanız, izzeti Allah dışındaki varlıklarda ararsanız, izzeti fanilerde ararsanız, yanlış yerde ararsınız. Çünkü Allah'tan başka aziz yok, Allah'tan başka izzeti dağıtacak yok. Hem dünyevi izzet, hem uhrevi izzet, başınızın dik olması, şerefli bir kimlik ve kişilik sahibi olmak istiyorsanız, İzzeti Allah'ın yanında arayın. İzzeti Allah'la beraberlikte arayın. İzzetin Allah tarafından kuluna ihsan edilecek bir nimeti uzma, büyük bir nimet olduğunun farkında olun. Dolayısıyla Allah'tan başkasına boyun eğmeyin. Allah'tan başkasının kölesi olmayın. Allah'tan başkasının önünde eğilmeyin. İzzet böyle olur. İleyhi yes'adül kelimut tayyib. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Ayetin devamı, 10. ayet. Ona tertemiz kelimeler yükselir. Onları da salih amel yükseltir. Bu ifade birkaç şekilde tercüme ediliyor ya da tefsir ediliyor. Birincisi bu. Ona, Allah'a tertemiz kelimeler yükselir. Nedir bu tertemiz kelimeler? Müfessirlerimiz işte kelime-i tevhiddir, tesbihattır, zikirdir, hamddir demişler. Ama bazıları da demişler ki tamam, bunlar da tertemiz, arı duru kelimelerdir. Ama emri bil maruf ve nehi alel münker anlamında. İnsanları iyiliğe, güzelliğe sevk eden her türlü söz, her türlü gerçek, içi dolu, özbenliğin içine karıştığı, yani bütün benliğimizde yalvarıp yakardığımız dualarımız, o arı duru olan o kelimelerimiz, cümlelerimiz, onlar Allah'a yükselir. Öbürleri, efendim, öbür kelimelerimiz, cümlelerimiz, cürufatımız bizim sırtımızda yük olarak kalır. Onlar yarın hesabı verilecek cümlelerdir. O iyi kelimeler, Allah'a yükselen, Allah katında kabul gören iyi cümleler, iyi kelimeler netice itibariyle bize şeref katar. Hani İzzet buyuruldu diye, izzet neyle elde edilecek? Bir, sözünüze dikkat edeceksiniz. Sözünüz size izzet katacak kalitede olacak. Sizin değerinizi düşürecek kalitede olmayacak. İkincisi, izzeti temin eden şey, vel amelü salihu. İkincisi, ameli salih. Yerfe'uhu, yerfe'uhu'daki hu zamiri, efendim, bu güzel kelimelere gidiyor Arapçada. Dolayısıyla o güzel kelimeleri yükselten şeyler de salih amellerdir diye anlaşılıyor. Birinci anlayış bu. O zaman şöyle, güzel ameller güzel sözlerle buluştuğu zaman esas makbuliyet o zaman olur. Yani sadece sözün güzelliği o amelin yükseltilmesi için yetmez gibi bir mana var. Yani amelle desteklenmeyen güzel sözler, sadece dilde ifade edilen sözler yücelmez gibi bir mana çıkıyor. Ancak şöyle de görülebilir. Evet, bazı müfessirlerimiz burayı böyle açıklıyorlar. Bunu bu şekilde değil de o güzel sözleri salih amel de yükseltmeye devam eder. Daha da yükseltir. Daha da şerefini artırır diye de söylemek daha doğru. Allahu alem. Neden? Çünkü güzel sözün de kendisi bizzat ameldir zaten. Öyle söyleyelim. Bir söz söylüyorsunuz, onunla muhatabın gönlünde sürur, sevinç oluşturuyorsunuz. Bir söz söylüyorsunuz, muhatabın gönlüne bir pozitif bir enerji yüklüyorsunuz. Bir söz söylüyorsunuz, muhatabı bir yanlıştan alıkoyuyorsunuz. Bir söz söylüyorsunuz, muhatabın gönlüne iyilik tohumları ekiyorsunuz. Bunlar da bizzat sadece tek sözdür. Başka bir amelle desteklenmiyor. O zaman ayetin bu kısmını efendim güzel sözler ona yükselir. Salih amel de ona yücelik katar. Ona ayrı bir kalite katar diye anlamak doğru olur. Bu anlayışta ya da bu şekilde tercüme edersek. Şöyle de tercüme ediliyor efendim. Musayit çünkü cümle buna. İyi kelimeler, iyi cümleler Allah'a yükselir. Salih ameli de Allah yükseltir. Bakınız bu farklı bir şey. Buradaki yerfe'unun failini, öznesini Allah yapıyor. Bu anlamda Allah olarak kabul ediyor. Bu böyle anlayan müfessirlerimiz. Salih ameli de yükselten Allah'tır. Allah da salih ameli yükseltir. Buyuruluyor. Şöyle de anlaşılıyor. Ayrıca bir başka mana. Evet, iyi kelimeler, güzel kelimeler, cümleler Allah'a yükselir. Bu kelimeler salih ameli de yükseltir demek. Bu cümle Arapça gramer kaideleri çerçevesinde bu üç şekilde de anlaşılabiliyor. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَمَكْرُ اُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ. Buna karşılık sinsi sinsi kötü işler tasarlayanlar, planlar kuranlar için ise çetin bir azap vardır. Üstelik böylelerinin kurdukları bütün tuzaklar boşa çıkmaya mahkumdur. Bir tarafta sözün en güzelini söylemeye çalışanlar, amelin en güzelini ortaya koymaya çalışanlar var. Bir tarafta da bunlara sinsi sinsi planlar kuranlar, tuzaklar kuranlar, onları ortadan kaldırmayı planlayanlar var. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunlara çok şiddetli azap olacak. Ve kaldı ki kurdukları tuzakların da hepsi çöpe gidecek. Çünkü tuzak kuranların üstünde daha büyük bir tuzak, o kurdukları tuzağı cezalandıracak, onu boşa çıkaracak bir yüce yaratıcı var. Bu sebeple وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّ اِلَّا بِيَهْلِهِ. Kötü tuzak ancak ehlinin başına patlar. Yani onu kuranın başına patlar. Netice itibariyle en büyük zararı o görecektir demektir. Yüce Rabbimizden İzzeti kendisiyle bulan kullardan bizi kılmasını niyaz ederiz. Onunla aziz olmak, Allah'la izzet bulmak, Allah'la her şeye iktidar bulmak, güç kudret bulmak, şan şerefimiz Allah'ın kulu olmakla gerçekleşen kimselerden olmak olsun. Yani daha doğrusu şan ve şerefimiz ancak Allah katında olacağından, ancak Allah katındaki şan ve şerefi arzulayan kimseler olalım. Rabbimiz bize bunu lütfeylesin inşallah. Ve kelimelerimiz yüce katına, Hazretine arz edilebilecek temizlikte, arı durulukta olsun. Amellerimiz de onun katına bizi de yükselten, efendim şahsiyetimizi yükselten güzel ameller olsun. Rabbimiz burada bu mesajları veriyor kullarına. 11. ayet. Vallahu halakaküm min turabin thumma min nutfetin thumma cealekum ezvaca ve ma tahmilu min unsa ve la tadau illa bi ilmi ve ma yuammeru min muammerin ve la yunqasu min umrihi illa fi kitab inne zalika ala Allahi yesir. Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden, hakir bir damla, yani sudan süzülmüş bir hulasadan, sperminden yaratmış. Sonra da sizi erkek ve dişi çiftler kılmıştır. Fakat onun ilmi olmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğum yapar. Kendine ömür verilen bir kimseye daha çok ömür verilmesi de, onun ömründen kısaltılması da ancak bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. Evet, burada Yüce Rabbimiz yine kudretinin delillerine dikkat çekerek sizi diyor topraktan yarattı önce. Müfessirlerimiz burada topraktan yarattı ifadesini şöyle açıklıyorlar. Babanız Adem'i topraktan yarattı. Sonra sizi de nutfeden, işte anne babanın suyundan oluşan bileşimden yarattı diye anlıyorlar. Ama şöyle de anlamak mümkün sanki. Önce siz topraktan elementleriniz annenizin, babanızın cismine dahil oldu. Siz topraktan çıkanlarla beslenen bir vücuttan çıkan sudan yaratıldınız. Böyle de anlaşılabilir. İkisi de mümkün diye düşünüyorum doğrusu. Vallahu halakaküm min turab. Önce sizi topraktan yarattı. Sonra bir sudan. Sonra da size erkek ya da dişi diye cinsiyetler lütfeyledi. Siz de efendim böyle karşı cinsler olarak yaratıldınız. Hamile kalan dişi diyor, ancak Allah'ın ilmiyle, iradesiyle hamile kalıyor. Doğumu da Allah'ın ilmiyle ve iradesiyle oluyor. Ve yaşayan da efendim, yani uzun ömürlü olan da, kısa ömürlü olan da, bunların hepsinin bilgisi ilahi kitapta vardır. Allah'ın ilminde mevcuttur. Bunu levh-i mahfuz diye ifade edilir. Levh-i mahfuz Allah'ın ilmi diye de açıklanır. Allah'ın ilmini hiçbir şey kuşatamaz. O her şeyi bilir. Ebedi ve ezelidir onun ilmi. Dolayısıyla onun ilminde bir değişiklik olmaz. Bu yönüyle buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, size ömrü veren de onu kısaltan, uzatan da odur. Bunun farkında olun. Bu bilinç, bu inanç, bu akide sizde yüreğinizde sapasağlam otursun. Bunun için bir takım Allah'a ortaklar koşmayın. Efendim, evet, zahiren çocuğun olması adına tedbirlerinizi, sebepler dünyasında sebeplere tevessül edin. Ancak şunu bilin ki o sebeplerin de sonuç vermesi Allah'ın iznine bağlıdır, ilmine bağlıdır. Sakın sebepleri ilahlaştırmayın. Evet, Yüce Rabbimiz her şeyi bir mizan, bir ölçüyle yaratmış. Elbette bir sebepler alemi var. Elbette o sebeplere tevessül etmemiz isteniyor. Ama sebeplere itimat etmek, sebeplere inanmak, sebeplerin yaratıcılığını kabul etmek işte şirk olan budur. İşte falan doktora gittik de şöyle oldu. Doktor yaptı gibi değil. Doktor efendim sebeplere tevessül etti. Allah olmasını murad etti. Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle hamdolsun Allah bize lütfetti demek lazım. Yoksa doktoru putlaştırmamak gerekiyor. Efendim falan doktor olmasaydı adam ölüp gitmişti diyor mesela. Allah onu vesile kıldı. Demek ki yaşayacak ömrü varmış. Onun henüz daha eceli gelmemiş. Böyle görmeli. Allah bazen bir doktoru, bazen bir ilacı, bazen bir otu neyse sebep kılabilir. Bazen bir duayı vesile kılabilir. Fakat bütün bunların arka planında hep Allah'ı görmeli, Allah'ın izniyle bunların olduğuna, Allah'ın iradesiyle, kudretiyle olduğuna iman etmeli. İnancımızı böyle sapasağlam kılmalı ki şirke düşmeyelim. Aksi halde Allah muhafaza buyursun, şirke düşülür. İnne zâlike alallâhi yesir. Bütün bunları yapmak Allah'a karşı çok, çok kolaydır diyor. Yani bir topraktan insan yaratmak, bir sudan insan yaratmak, bir canlı meydana getirmek, efendim, çocuğun olmasına sebep olmak, bütün bunlar Allah'a göre çok kolaydır. Yüce Rabbimiz kudretini saymaya devam ediyor. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ لَحْمًا ضَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İki deniz birbirine eşit değildir. Burada bahir kelimesi aslında su kütlesi, büyük su. Mesela büyük bir nehir yatağına da bahır diyebiliyor Arap. Deniz derken biz hani daha böyle sınırları çok geniş olanı anlıyoruz ama ırmaklarda, büyük ırmaklar, büyük nehirlerde deniz diye adlandırılabiliyor. Bahir diye adlandırılabiliyor Arapçada. Evet, iki deniz, biz bunu böyle iki deniz ya da iki su kütlesi birbirine eşit değildir. İşte şu tatlıdır. Susuzluğu keser ve içimi kolaydır. Şu ise tuzludur ve acıdır. Bununla birlikte her ikisinden de taze et yer, balık gibi, işte ne bileyim, balığın çeşitleri gibi. Takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. İnci, mercan, sedef gibi. Allah'ın lütfu kereminden rızkınızı aramanız için gemilerin suları yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki bütün bu nimetlere şükredersiniz. Yüce Rabbimiz kainat kitabını okumaya bizi yönlendiriyor. Bir bakın diyor. İkisi de su görünümde. Ama ikisi musavi değil. İkisi eşit değil. İnsanlar, müminle kafir de suret itibariyle çoğu zaman birbirine benziyor işte. Hepsi aynı. Eli, kolu, ayağı, gözü, kulağı var. Evet, birinde görebilen için nur var. Öbüründe zulmet var belki ama ikisi de zahiren aynı gibi. Fakat birisi tatlı suya benzer, birisi acı suya benzer. Mevlana der ki, insanoğlu der, beşer der, çoğu zaman bundan der, yolunu sapıtmıştır. Peygamberleri de kendine benzetmiş. Senin benden ne farkın var demiş. Bana vahiy geliyor diyorsun. Bana da gelmesi lazım o zaman diyerek sapıtmıştır der. Evet, ikisi de insan ama, ikisi de beşer ama birinin içine vahiy iniyor gönlüne. Öbürüne inmiyor. Belki öbürüne şeytandan bir takım fısıltılar, vesveseler geliyor. Birinin içi kir dolu, birinin içi nur dolu. Yani bu yönüyle Cenab-ı Hak kainatta gerçekten her şey böyle karşılıklı zıt kutuplar şeklinde yaratılmış. Çok farklı sırlar. Yüce Rabbimiz o diyor, denizlerin üzerinde yüzüp giden gemileri görmüyor musun? O nasıl gidiyor? Onu, o su nasıl kaldırıyor? Nasıl yolculuk yapabiliyorsunuz? Bunları bir düşünün. Şimdi belki o dönemde uçaklar tabii ki henüz yoktu. Uçaklar da, o da hava denizinde adeta yüzüp gidiyor. Bakıyorsunuz. Bütün bunlar Allah'ın ayetleri. Ve diyor, siz bu gemilere yeryüzünde rızık arama adına diyor biniyorsunuz, gidiyorsunuz uzak diyarlara. O gemiler sizin malınızı, mülkünüzü taşıyor, sizi taşıyor efendim. Ve umulur ki belki siz şükredersiniz. Şunlara bir bakın diyor. Şükreden bir teşekkür duygunuz bir gelişsin. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّنْ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قُطْمِيرٍ Yine Cenab-ı Hak, bakınız, kudretine yine işaret ediyor bu ayetlerde. O Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Yani bazen geceler efendim kısalır, gündüzler alır ondan. Bazen gündüzler efendim kısalır, gece ondan bir şey alır. Böyle dönüşümlü gider bunlar. Bir bakın bu nasıl oluyor diyor. Hem güneşi ve ayı kendi emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar yörüngesinde akar gider. Onların da eceli gelecek diyor Cenab-ı Hak. Ama o müddete kadar, eceli gelene kadar akar gider. İnsanın ömrü 70-80 sene, hadi 100 sene, bilemedin 200 sene, 1000 sene olsun fark etmez. Güneşin ömrü belki 5 milyar, belki 10 milyar sene. Fakat netice itibariyle onun da ömrünün sonu gelecek. Buradan ayetten bu çıkıyor işte. Her biri diyor, eceli gelene kadar böyle yörüngesinde akar gider. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bunları yaratandır. Mülk O'nundur. Ondan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız ise bir çekirdek zarına bile sahip olamazlar. Kıtmir kelimesi ayette geçen hurma çekirdeğinin üzerindeki o böyle bir perdemsi bir şey, zar. Buna kıtmir deniyor. Sizin diyor Allah'tan başka ilah diye yalvarıp durduklarınız var ya, ona bile malik değildirler. Yani onların elinden hiçbir şey gelmez. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَائِكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Onlara yalvarsanız sizin yalvarış yakarışınızı, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde de sizin onları Allah'a ortak koşmuş olmanızı reddederler. Haberimiz yoktu derler. Hiç kimse bu gerçekleri sana her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Evet, bütün bu gerçeklikleri ancak Allah bilir ve o haber verebilir. Sen bunu efendim kendi aklınla, deneyle, efendim gözlemle bütün bu bilgilere, bu sonuçlara ulaşma şansın olmaz. Evet, belli bilgilere ulaşabilirsiniz. Ancak hiçbiri Allah'ın verdiği bilgi gibi olmaz. Öyleyse Allah'ın verdiği bilgiye tam iman etmeli, tam itikad etmeli, yakin halinde ona gönül vermeli ve ona ters olan Allah'ın verdiği haberle uyumlu olmayan her türlü bilgiye siz şüpheyle yaklaşın, inkar edin, kabul etmeyin demek. Ha, burada şöyle bir incelik var. Elbette bilimsel bilgi önemlidir. Bilimsel bilgi de nihai bilgiye ulaştığını iddia etmemelidir. Etmez de, normal bilimsel bilgi etmez. Bugün için ulaştığımız sonuç budur der. Eğer o ulaşılan sonuç ilahi haberle efendim çelişiyorsa şöyle bakılır. Bir, bilimsel bilgi gerçekten doğru noktaya da efendim nihai seviyeye kendince geldi mi? İki, biz Allah'ın ayetini doğru anlamış mıyız? Çünkü Allah'ın ayeti gerçek bilimsel bilgiyle de çelişmez. Ya bilimsel bilgi henüz daha keşfedeceği yeni alanları vardır, karanlık alanları vardır veya biz Allah'ın ayetini doğru anlamamışızdır. Bu yönüyle Cenab-ı Hakk'ın bilgisi, bize verdiği haberler en yüksek haberlerdir. Biz onları doğru anladıysak, doğru anlayabildiysek, usulüne uygun olarak netice itibariyle diğer bilgiler bizim nazarımızda o kadar da önemli bir şey ifade etmez. Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetinin verdiği haberlere canı gönülden yakini bir şekilde iman etmeyi bizlere hep nasip eylesin. Hidayette cümlemizi daim eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.